Ayrım 14, sayfa 136. Onu Gülnihal doğurdu, öyle değil mi İsmigül Hanım? Bunu görüyor musunuz? Lütfen bakın. İsmigül, Mehmet Selim'in omzunda Gülsema'daki lekenin aynını görünce hiç beklemediği bir anda yüzünü okkalı bir tokat yemiş gibi sarsıldı. O benim kızım. Az sonra dadısının elinden tutmuş salona gelen Gülsema buz gibi soğuk, kas katı bir sessizlikle karşılaştı. Ne güzel düşündünüz Mehmet Selim Bey. Evet, yürüyüş için mükemmel bir hava diyerek telaşla ayaklandı İsmigül. Moda kıyılarında uzun ve sıkıntılı bir yürüyüş boyunca o anlattı, Mehmet Selim dinledi. Malum Gülnihal'in aklı yavaş yavaş dönmeye başladığı için karnı iyice büyüyünceye dek hamileliğinden kimsenin haberi olmamıştı. O günlerde Osman Nedim Bey Zinet Hanım'ın hastalığı için Edirne'ye gidince fark etmişti kardeşinin hamile olduğunu. Mehmet Selim de takdir ederdi ki bu büyük bir rezillikti. Çaresiz Gülnihal'i hamileliğinin geri kalan ayları boyunca gözlerden uzak tutmuş, bu sırada kendisi de etrafını hamile olduğuna inandırmıştı. Bebek doğunca da hayır, Osman Nedim Bey'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Ama Gülsema'nın sıcak bir yuvası, mutlu bir ailesi vardı. Mehmet Selim ise Berlin'de tek başına bekar bir erkek. Bu şartlarda çok rica ediyorum, Gülsema'nın hayatı böylece kalsındı. 7 yıl. 7 yıl boyunca bir kızım vardı ve bunu benden sakladınız. Siz nasıl bir insansınız? O bana Gülnihal'den geriye kalan, bu her hal ve şartta affedilir gibi değil. Hislerinizi anlıyorum beyefendi. Ama iyi düşünün ne olur. Hakikati bilmesi Gülsema'm için tam bir yıkım olur. Sonra siz tek başınıza nasıl onunla, hangi kadın ona benden daha çok sevgi ve şefkat gösterebilir? Rica ederim, bunları düşünün. İnanın bana, böylesi en iyisi. O gün Mehmet Selim İsmigül'den ayrıldığında içinden geçen tereddütleri de kendiyle birlikte sürükleyerek dalgın, düşünceli, mühürdar yokuşundan aşağı ağır ağır yürümeye başladı. Adımlarının onu Haydarpaşa garına götürdüğünü fark edince durdu. Başını kaldırıp uzun uzun görkemli gar binasını seyretti. Saray gibi demişti Gülnihal. Şimdi ne olacak burada? Trenlerin ve gemilerin evi. Hayallerimin ötesi bilmediğim bir yerdir demişti. Gar lokantasına girip oturdu. Bakışları kuzey binasına, o günün hatırasına takıldı. Sevdiği kızın bedeni bedeninde, gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuş yüzü avuçlarının arasında. Şimdi o hatıranın bir adı vardı. Gülsema. Gülnihal ile Mehmet Selim'in bir kızı vardı. Koca bir yumruk oturdu genç adamın boğazına. Yapamadım Gülnihal. Bak, senin hatırana bile sahip çıkamadım. Beni affet. Mehmet Selim gelip geçen vapur seslerinin, kara tren düdüklerinin ve martı çığlıklarının arasında gar lokantasında saatlerce oturdu, düşündü. Şimdi ne yapacaktı? Kızının karşısına geçip bunlar değil senin baban da, bütün ailen de benim. Hadi şimdi tut elimden gidelim. Uzak şehirlere gidelim. Bilmediğimiz iklimlere, yabani güneşlere, yersiz yursuz gecelere verelim yüzümüzü. Orada ben sana anneni anlatırım. Annenin ne kadar güzel, nasıl akıllı ve cesur bir kız olduğunu. Günlerimizden sessiz bir Gülnihal geçerken belki ağlarız birlikte. Ama yine de mutlu oluruz. Biliyorum, mutlu oluruz. Değil mi ki yüzünün her köşesinde annenin babanın izleri var? Bari öksüzlüğümüzü ve yetimliğimizi almasaydın. Bak ben senin babanım. Hadi tut elimden gidelim dese. Ama kolay mı? Kıyamadı, yapamadı. Birkaç gün sonra yüreğinin yarısını İstanbul'da bırakarak Berlin'e döndü. Hiç bilmediği babasının Sirkeci'den kalkan Şark Ekspresi'nde sınıra doğru yol aldığı saatlerde küçük Gülsema, Mühürdar'daki konağın üst katındaki odasında pencereden dışarı denize bakıyordu. Gölgeleri denizin üzerinde kıpır kıpır dolanan cami minarelerinden taç takmış şehir silüetine. Sonra yüzünde sevinçli, telaşlı bir gülümsemeyle omuzlarını kaldırdı ve koşup masasına oturdu. Bordo renkli, ipek kumaşla kaplı defterin üzerindeki gül goncasını okşadı. Yavaşça kapağını araladı, mürekkep okkasına batırıp çıkardığı kalemini damlatmamaya özen göstererek ve yüzünde giderek büyüyen bir gülümsemeyle yavaş yavaş yazmaya başladı. Sevgili İstanbul, bu güzel defteri bana Berlin'den gelen Mehmet Selim adlı bir bey armağan etti. Çok hoş konuşan, kibar, nazik ve neşeli bir adamdı. Sadece annemli babamı değil, ben doğduktan hemen sonra ölen teyzem Gülnihal Hanım'ı da tanırmış. Hatta onun pek güzel bir yağlı boya tablosunu yapmış. Mehmet Selim adlı bu beyin tıpkı benim gibi sarı saçları ve mavi gözleri vardı. Bir de meğer o da benim gibi Güllü Muhallebi'yi çok severmiş. Ne güzel tesadüf değil mi? Benimle Fransızca ve İngilizce hasbihal etti. Almanca da edecekti ama ben onu henüz öğrenmediğim için konuşamadık. Zannederim ki onu sevdim. Belki daha sonra bu sayfalarda sana yine ondan bahsederim. Şimdi biraz da kendimden bahsedeyim. Benim adım Gülsema. 7 yaşındayım. 1324'ün 6 Ağustos'unda Mühürdar'daki yazlık konağımızda doğmuşum. Babamın adı Osman Nedim, anneminki de ismi Gül. Kalabalığız konakta. Matmazel Jermi var, Asiye teyze var, Mahmut Ağa var. Sonra hava kararmaya başladı. Pek bir şey göremiyorum. Sonra yine yazarım. Yıllar geçti aradan. Bu satırları yazarken 7 yaşında olan Gülsema'nın yaşına 7 koca yıl daha eklendi. O 7 yıl boyunca Mehmet Selim bir daha İstanbul'a hiç gelmedi. Kızının yıldan yıla büyürken nasıl serpilip güzelleştiğini göremedi. Moda sokaklarındaki sıkıntılı yürüyüşten sonra hep bir şeyler olacak korkusuyla yüreği ağzında bekleyen İsmigül, Cihan Harbi'nin bittiği günlerde onun Berlin'de bir Yahudi kızıyla evlendiğini öğrenince nihayet rahat bir nefes aldı. Kendi çoluğuna çocuğuna karışan adamın zaten gözden ırak olan kızını gönlünden de çıkarması elbet daha kolay olacaktı. Genç kadın yıllar sonra ilk kez o zaman Mehmet Selim'in bir gün gelip Gülsema'yı elinden alacağı korkusunu günlerinden çıkardı. Zamanla Gülsema da unuttu o güzel adamı. Köşe bucak sakladığı ipekli kumaşla kaplı hatıra defterinin yanına yıllar içinde yenileri, yeni sevgili İstanbul defterleri eklendi ama Mehmet Selim'in adı o defterlerin sayfalarında bir daha hiç anılmadı. Baba bildiği tek adamı da kaybeden genç kızın sokaklarında yenik bir ordunun askerlerinin boynu bükük gölgeleriyle muzaffer ordularının kibrinin birbirine karıştığı bu şehirde artık sevgili İstanbul'u anlatacağı bambaşka dertleri vardı. Peki ya sevda? 14'üne vardığında gözlerinde yaz akşamüstlerinin turkuaz denizleri dalgalanan, dudaklarının alı, yanaklarının pembesi en güzel bahçelerdeki kokulu hokka güllerini bile kıskandıran güzeller güzeli bir kızdı. Ne çare, ard arda gelen felaketler üstüne geçim gailesinden başını kaldırıp da bir gün olsun farkına varamadı, durup da doya doya güzelliğine bakamadı genç kız. Oysa sevda dedikleri, sevdiğinin gönlünden bakıp kendini seyretmekten başka nedir ki? Belki de ilk kez Selim'e derse gittiği o gün İbrahim'le Cemil'i dükkanın yanındaki arsada bir at arabasını çeşit çeşit kuş ve çiçek desenleriyle süslerken gördüğünde, evet belki de ilk kez o sırada onların gözüyle bir an için durdu ve kendine baktı. Sevdi mi, beğendi mi suretini? Öyle olmalı. Kendine şefkati olmayanın gönlünde kimselere yer bulamayacağını henüz bilmese de yüreğini bir başkasını, bir adamı sevmeye böyle hazırladı. Onlar birbirinden habersiz iki Selanik çocuktular. Gel gör ki çok küçük yaşlardan beri İbrahim'le Cemil'in biletleri aynı yola kesilmişti. Cemil'in annesi, kocası ölüp de henüz çarşafa bile girmemiş ikisi kız, biri oğlan üç çocuklu ortada kalınca, doluğunun üzerinden 2 sene geçmeden çarnağa çar, yaşı hayli geçkin bir tatlıcı ile nikah yaptı. Adam Selanik'in iyice karıştığı günlerde altın bileziğimi koluma takar, ekmeğimi nerede olsa kazanırım diyerek, ortalık hepten kızışmadan 2 haremini de toparlayıp İstanbul'un yolunu tuttu. Daha 6 yaşındayken Cemil'in ders adete bileti böyle kesildi. İbrahim'in talihi Cemil'inki kadar iyi değildi. Anası ve kız kardeşiyle harbin tam ortasında kaldığında 8 yaşındaydı. Gözü bir kere dönmeye görsün, insanın insana neler edebileceğini, sonraki yıllarda yüreğinden hiç çıkmayacak bir korku ve dehşet içinde yaşadı. Can abiyle akın akın yollara düşen kalabalığa karıştılar. O yol bu yol derken İstanbul derler bir koca şehrin kocaman camilerinden birinin avlusunda, bir mahşerin ortasında, acının yangınında, korkunun ayazında buldular kendini. Üstüne soğuk, açlık, sefillik. İbrahim hepsine dayandı ama kız kardeşi zaten hastaydı. Her şeye rağmen canlarını kurtardıklarını şükreden o acılı, ağıtlı muhacir kalabalığıyla birlikte cami avlusunda geçirdikleri 18. gecenin sabahında, anasının kanlı gözyaşlarıyla yüklü kucağında, cılız bir mum alevi gibi yavaşça söndü, sessizce gözünü kapadı, bir daha da açmadı küçük kız. Gün oldu, devran döndü, ölümde, hayatta her şey, herkes yavaş yavaş kendi yolunu buldu. El kadarken kaybettiği kızını yüreğine gömdü, yarasına tuz bastı, varı yoğu biricik oğlu İbrahim'e sımsıkı sarıldı anası. Elindeki 3-5 kuruşla Üsküdar'ın kıyısında küçücük bir dam altına sığındı. Elinden her iş gelen, becerikli, hamarat bir kadındı. Ne yapıp edip oğlunu okutmaya, büyük adam sıfatına sokmaya ahdetti de ilk iş çocuğu mahalle mektebine yazdırdı. Sonra yıllarca dikiş dikerek, gelinlik kızların çeyiz sandıklarına nakış işleyerek, Nohuto'da bakla sofa evini çok şükür kimselere muhtaç olmadan çekip çevirmeye başladı. Daha idadideyken elinin işlektiğiyle Hüsnü Hat muallimi Yusuf Celil Efendi'nin dikkatini çeken İbrahim çok geçmeden onun özel talebesi oldu. Yazgıları çoktandır benzeşen gençlerin, İbrahim'le Cemil'in yolları da Üstad Yusuf Celil Efendi'nin bütün zenginliği dört yanı dolduran güzel yazı örneklerinin ibaret mütevazi evinde buluştu. Güzel yazı meşkiyle başlayan bu dostluk gençlere 10 yılın sonunda Cemil henüz Darülfunun'da hukuk mektebinde okurken aynı dükkanın kapısını açıp kapayan, kazandığını kardeş payı yapıp bölüşen güzel bir iş ortaklığı kurmak ilhamı verdi. Maviye çalan açık lacivert çarşafına bürünmüş, o toz toprak, o çamur deryası sokağın kıyısında 40 yılda bir rastlanacak bir tabiat mucizesi gibi gökyüzünden süzülüp inen mavi bir kar tanesi gibi önlerinden gelip geçen Gülsema'yı ilk kez gördüklerinde iki dost tam bir yıldır beraber kazanıp beraber yemekteydiler. Cemil bir kuş kanadını, İbrahim de çiçeğin yaprağını boyarken utandılar da birbirlerine hiçbir şey söylemeden önlerinden sahiden de rüzgara yol gösteren mucizevi bir kar tanesi gibi hızlı adımlarla yürüyüp geçen bu mavi rüyayı göz ucuyla seyredaldılar. Bir mavi rüya ki o dakika ikisini birden çekip aldı içine. Bir kar tanesi ki damarlarında avare bir nehir gibi akan kanlarına karıştı. Birbirlerinden hiç haberleri olmadan genç kızın açık lacivert çarşafının cam fesinden alev alıp aynı anda tutuştu iki delikanlının yüreği. İkisi de sessizce Gülsema'nın sevdasını büyüttü içinde. Kısmet böyleymiş. Sonunda İbrahim'le evlendi ama Gülsema başından beri bir tek Cemil'i sevdi. Sevda, onları ilk kez birlikte gördüğü o gün, kuşun henüz bitmemiş kanadında parlayan bir kibrit aleviydi. O da bir an, göz açıp kapayıncaya kadar sönüp gitti. Sonrası is duman. Bir elinde fırçası, diğerinde sigara, at arabasını bir ucundan öte ucuna ağır ağır dolanarak göz ucuyla kendisini izleyen genci fark etti etmesini ama hepsi o kadar. Boyu bosu neydi, saçı gözü ne renkti hiç bilmedi. Gözü gözüne değdiğinde o kısacık anda öyle bir gök gürledi ki içinde heyecandan, şaşkınlıktan eli ayağı birbirine dolandı. Delikanlının gözünde parlayan bir büyük alev miydi, bir ışık topu mu neydi o? Sevda acemisi yüreği, rengini bile seçemediği bir çift göze böyle tutuldu. Sonrası malum, haftada iki gün, dört sefer silmeye gidip gelirken, uzaktan uzağa yaşanan bir anlık göz buluşmaları, gerçek mi yoksa rüya mı? Yıllarca için için sakladığı bu sevdaya kıyamadı Gülsema. O gök gürültüsü, sessiz sadasız göz buluşmaları, o yürek tutulması. Söylenmeseydi hiç yaşanmamış olacaktı. Oysa çoluk çocuğa anlatılacak bir güzel masaldı. O da Cemil'in yerine kocası İbrahim'i koyup öyle anlattı. Kuşun kanadında parlayan koca koca alevleri, Müberra ablayla ilk kez o dükkandan içeri girdiğinde nasıl elinin ayağının birbirine dolandığını, İtalyanların baskın yaptığı gece sevdiğinin merakından sabaha dek gözünü kırpmadığını, hepsini anlattı. Oysa İbrahim'in sevdasından uzun müddet haberdar bile değildi. Onun gönlündeki Cemil'di. Köşe başında görünce bir an bile tereddüt etmeden ardına düşüp sokakları, mahalleleri geçerek ta mezarlığa dek takip ettiği, Anadolu'ya harbe katılmaya gideceğini duyunca ne pahasına olursa olsun sizi bekleyeceğim dediği. Sevda yolunu bulur nasılsa, ben de gelir bulurum sizi demişti ya. Anadolu'dan ard arda zafer ve kahramanlık haberleri gelirken kapıları sıkı sıkıya kilitli, caddelerini, sokaklarını hala İtalyan, İngiliz, Fransız ordularının gölgelediği İstanbul'da yolun dört gözle beklediği asker de Cemil'di. Bir müddet sonra Hamit Bey dönüp geldiğinde kızcağız cesaretini toplayıp Cemil'i soramadı. Ölümü, diri mi hiç bilmeden sevdiğini bekledi. Oysa sevda dillenmek ister. Bir kez yürek ucundan tutmaya görsün. Ne zordur, ah ne zordur o yangını içeride hapsetmek. Tutamazsın, için için tüterken bir anda kapıları bacaları yıkarak, camları pervazları kırarak alevi dışarı vurur. Sevda söylenmek ister. Ne olursa olsun sevdiği çıkıp gelinceye dek tutacak kendini, söylemeyecekti. Bir gün Nadir Bey'in konağında Selime ile dersi biter bitmez, konağın evlatlık kızlarından biri yanına gelip, Hamit Bey'in kendisini selamlıktaki çalışma odasında beklediğini haber vermeseydi, haremde bir haftadır uzun yoldan gelen hatırlı misafirlerini örleyen Fehime Hanım'ın o günde fazlasıyla telaşı vardı. Gülsema, haremlikte selamlığı birbirine bağlayan koridoru geçip Hamit Bey'in çalışma odasına doğru yürümeye başladı. Hamit Bey'in önceleri yalnızca bir bakışta, bir imada saklı duyguları artık ayan beyan ortadaydı. Ölümün soğuk nefesini sırtında hissettiği günlerde kız kardeşimi Berra'ya yazdığı mektupların son cümlelerinden birini mutlaka Gülsema Hanım'ı sana emanet ediyorum kardeşim diye bitirişinden belliydi. Bir vakit sonra Müberra ağabeyine yazdığı mektupta cepheden gelen her haberi merak içinde bekliyoruz. Mektuplarını Gülsema ile birlikte okuyoruz deyince hemen akabinde gönderdiği mektubun satırlarından iyice belliydi. Dün gece bir asker daha can verdi ellerimde. Cepheden geldiğinde göğsünden ağır yaralıydı zaten. Kara kaş, kara göz, civan gibi bir Kürt delikanlısı. 20'sinde ya var ya yok. Yarasına müdahale etmeye çalışırken kendinden geçip sayıklamaya başladı. Ayşem, Ayşem diye inliyordu zavallı. Sonra Can havliyle ceketinin cebine davrandı ama takati kesildi. Cansız kolu bedeninin yanına düştü kaldı. Hemşire askerin cebinden kana bulanmış beyaz bir yemini çıkardı. Ayşem. Son bir gayretle elini kaldırdı. O kan içindeki yemini yüzüne tutup sevdiği kızın belki de o güne dek hiç görmediği ama hayallerinde her zaman dalga dalga omuzlarına yayılan saçlarının kokusunu çekti içine. Son nefesinde sevdasını kokladı. Ayşem. Yemini tutan eli göğsünün üzerine, gencecik başı yana düştü. Daha yerinizine varmadan öldü delikanlı. Görsem, solgun yüzü öyle toy, öyle acemi, öyle gençti ki mi Berra? Vaziyetimiz budur işte güzel kardeşim. Gecemizi gündüzümüze katmış, kan kokusuna üşüşen sinekler gibi tepemizden ayrılmayan ölümü kovalamaya çalışıyoruz. Ne acıdır ki, çoğu zaman muvaffak olamıyoruz, esir düşüyoruz ölüme. Bu esarette hepimizi ayakta tutan iki sahip olmasa, halimiz nice olur bilmem. Onlardan biri vatanın istiklalidir. Diğeri de vuslat hayali. İnsanın kendi topraklarında çektiği vatan hasretinden daha acısı ne olabilir mi Berra? İşte o vatan hasretiyledir ki bu gencecik fidanlar üstte yok, başta yok, yalın ayak halleriyle bir tek Allah'a sığınarak gözlerini kırpmadan ölüme koşarlar. Vatan hasretlerini bittiği yerde vuslat hayallerinin hakikat olacağını bilirler de öyle koşarlar. Esasen burada istiklalin peşinde koşarken benim durumum da farklı değildir kardeşim. Vatanın istiklalini bir mavi hayale sarmış sabırla beklerim. Aylar var o hayalin içinde vurulduğumu, o gün bugündür için için kanadığımı, lakin yaralarıma hiçbir tabibin kâr etmeyeceğini bilerek sabırla beklerim. Dört yanında ölümün kol gezdiği bu derme çatma hastanede o mavinin peşinde sürüklenirken içimden bir ses buralarda ölüp kalmayacağımı, sağ salim İstanbul'a döneceğimi söyler bana. O anda içim rahatlar, etrafımı kuşatan ölü bedenleri, henüz terk etmemiş yaralı ruhların acısını gömerim içime. İşte o zaman kesin kes bilirim. Bilirim ki benim için vuslatın rengi de mavidir. Bir çift mavi gözün hayaline dalarım yeniden. Müberra, kardeşim, çok şükür tünelin ucundaki ışık göründü artık. Bundan böyle bizler için istiklal de, vuslat da hayal değildir. Tez vakitte sağ salim kavuşmak dileğiyle pederime, valideme ve bütün konak ahalisine tek tek saygıyla, hürmetle selam ederim. Gülsema Hanım'a selamlarımı ve hürmetlerimi iletmeni senden bilhassa rica ederim. Ümidim odur ki bir ihtimal bu satırları da birlikte okursunuz. Kardeşim, Gülsema Hanım'ı önce Allah'a sonra sana emanet ederim. Gerçekten de mektubu birlikte okumuşlardı. Müberra, ağabeyinin son cümlesini de okuyup bitirdikten sonra yüzünde hınzır, müstehsi bir gülümsemeyle başını kaldırıp Gülsema'ya bakmıştı. Daha ilk karşılaştığınızı anlamıştım ben. İşte burada kendi ağzıyla itiraf ediyor. Aylar var, o mavi hayalin içinde vuruldum, ne demek? Gel, gel şöyle ışığa gel, bir de ben bakayım şu mavi gözlerin esrarına. Gülsema, yüzü kızararak başını sıkıntıyla yana çevirmişti. Benim gönlüm ağabeyinde değil, Cemil'dedir demeye yüzü tutmamıştı da çarçabuk lafı çevirmişti. Rica ederim Müberra abla, utanırım. Ben sizinle bu hususu konuşamam. Cepheden gelen haberleri duyduğu merak bir yana, belki Cemil'in de adı geçer, bir satırla da olsa sevdiğinden bir haber olur ümidi vardı. Ama o günden sonra bir daha Hamid'in mektuplarını okumaya yanaşmadı Gülsema. Müberra bunu da onun mahcubiyetine yordu. Abi cepheden döndüğünde iki kardeş arasında elbette ilk iş bu mevzu açıldı. Gülsema'nın her daim dalgın, sevdalı hallerine yakından şahit olan Müberra ümit vardı. Benim anladığım, onun da sende gönlü var. Ama öyle mahcup ki, hiç açılmadı, konuşmadı benimle. Gülsema ile cepheden yeni geldiği günlerde, o da Müberra'nın yanında, ayaküstü bir kez görüşmüştü, hepsi o kadar. O günden sonra genç kız, Hamit'in bütün teşebbüslerini boşa çıkarmıştı. Sanki onunla karşılaşmaktan kaçınır gibi bir hali vardı. Oysa genç adamın daha fazla beklemeye tahammülü kalmamıştı. Merhaba Gülsema Hanım, rica ederim, buyurun oturun. Merhaba, Müberra abla yok mu? Yok, münasip bulursanız ben sizinle yalnız görüşmek istedim. Birkaç ay önce, birinci teşrinde, Refet Paşa'nın 100 askeriyle İstanbul'a gelişinden sonra, geri kalanların da bugün yarın beklendiği günlerdi. Gülsema'nın yüreği kıpır kıpır, için için Cemil'i beklediği günler. Velhasıl Hamit Bey'in cepheden gönderdiği mektupların ardından şimdi de doğrudan yüzüne karşı hislerini açtı o dakikalarda kızcağızın aklı da kalbi de bambaşka yerlerdeydi. Diyeceğim sizce de bir mahsuru yoksa hiç vakit kaybetmeden bu izdivacın ilk adımı olarak validemi ziyaretinize göndermek isterim. Gülsema Hanım mahcubiyetinizi anlıyorum ama rica ederim bana bir şey söyleyin. Gülsema sonunda başını kaldırdı. Hamit Bey, ben şeref duyardım. Lakin benim için bu izdivaç imkansızdır. Böyle bir cevabı hiç aklına getirmeyen Hamit beyninden vurulmuşa döndü. İmkansız mı? Ama neden? nasıl bir mani olabilir? Valideniz mi? Gülsema yine suslu kaldı. Lütfen Gülsema Hanım, hislerimi bütün samimiyetimle önünüze serdim. Bu kadarını bilmek hakkım. Bu izdivaca validenizin olur vermeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Hayır dedi nihayet Gülsema. Validem değildir. O vakit Hamit Bey yavaşça ayağa kalkıp dikkatle Gülsema'nın yüzüne baktı. Bu izdivaca başka kim mani olabilir? Gülsema da içinde tuhaf bir korkuyla yerinden doğruldu. Hamit Bey, ben... Hamit'in yüzündeki merak ifadesi olan biteni o anda kavramışçasına aniden değişti. Şimdi bakışları bütün duygulardan muaf tutulmuş gibi ifadesizdi. Ah ne kadar safım derken elini havaya kaldırıp çaresizce boşluğa bıraktı. Şimdi anladım. Sizin söz verdiğiniz başka biri var. Müsaadenizle ben gideyim artık diyerek yüzünü kapıya döndü Gülsema. Müsaade ne demek? Elbette. Lakin bu kadarını olsun esirgemezsiniz ümit ederim. Bu talihli bey kimdir Gülsema? Hamit'in yüzünde aniden buz gibi bir gülümseme belirmişti. Gülsema o çelik gibi sert ve soğuk ifadeyi görünce irkildi. Genç adamın kendisine doğru bir adım daha yaklaştığını görünce az önce içine düşen korku daha da büyümüştü. Gülsema Hanım rica ederim. Bunalmıştı, korkuyordu ve tek istediği bir an önce o odadan çıkıp gitmekti. Cemil'in adı bu karmaşık ruh hali içinde bir çırpıda çıkıverdi ağzından. Cemil Bey mi? Dedi Hamit. Hakiki bir hayret içinde. Bizim Cemil Bey mi? Bakışını yerden kaldırmadan içinde hızla büyüyen o korkuyla başını salladı genç kız. Odayı bir anda Hamit'in daha ziyade keskin bir çığlığı andıran kahkahası doldurdu. Kısa, kesik, kontrolsüz bir kahkaha. Bir ustura kadar keskin. Gülsema o usturanın bedenini boydan boya yarıp geçen acısını duymuşçasına yüzünü buruşturdu. Bu haliyle genç kızın yüreğine hepten korku saldığını fark eden Hamit hemen toparladı kendini. Yüzüne iliştirdiği anlayışlı bir gülümsemeyle baktı bu kez. Ah öyle gençsiniz ki, öyle toy, öyle acemi. Bahse girerim, Cemil Bey hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Elbette bilmiyorsunuz. Ne vakit, nerede öğrenecektiniz ki? Nihayet kaç kez yüz yüze gelmiş olabilirsiniz. Gülsema'nın hiçbir şey söylemeden kapıya yürüdüğünü gören Hamit, birden telaşa kapılıp onun önüne geçti. Üzerine eğilmiş, hırsla konuşurken, nefesi genç kızın yüzünde dolaşıyordu. Evet, baş başa kaç kez görüştünüz Gülsema Hanım? Ben bu şerefe bir kere bile nail olamamışken. Kalbi korkudan küt küt atmaya başlayan Gülsema bir iki adım gerilerken başını kaldırıp dimdik Hamit'in yüzüne baktı. Hamit Bey rica ederim. Hamit sırtını kapıya dayamış öfke ve çaresizlik içinde titriyordu. Yüzünde acı bir gülümseme dalgın bakışlarla durmaksızın başını iki yana sallayarak Gülsema'yı seyretti bir süre sonra kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Çılgınlık bu. Cemil Bey ile izdivacınız sonunuz olur. Henüz kendisi üvey baba eline bakarken onun size vereceği hiçbir şey yok anlamıyor musunuz bunu? Hamit Bey bırakın gideyim diye inledi Gülsema. Hamit kapının üzerindeki anahtarı çevirip ağır adımlarla ona doğru yaklaşmaya başladı. Buna müsaade edemem, edemem. Sizi seviyorum ben. İlk gördüğüm günden beri en derin, en temiz hislerle seviyorum. Benimle mutlu olacağınızı da biliyorum. Ah Gülsema bunu bir de siz anlasanız. Hamit'in üzerine doğru geldiğini gören Gülsema'nın dizleri titremeye başladı. Onun elini yüzünde hissedince yüreğinde derin bir sızıyla ve çaresizlik içinde başını çevirdi. Hamit Bey, lütfen müsaade edin gideyim. Etmeyeceğim dedi Hamit kesin kesik soluyarak. Bu saçmalığa müsaade etmeyeceğim. Kızı omuzlarından tutup hemen arkalarındaki kahverengi kanepeye oturttu. Bu yaptığınız yeter sus artık diyerek dudaklarını kızın dudaklarına yapıştırıp hırsla öpmeye başladı. Gerisi bir deprem, bir afet, bir ağıt Gülsema'nın anılarında. Bir şey gelmedi elinden, tutuldu kaldı. Ne acı, ne öfke, ne de korku. Hiçbir şey duymadan, bilmeden, direnmeden. O tutulmanın içinde ne olacaksa bir an önce olup bitmesini bekledi. Orada öyle kıpırdamadan yatarken bomboş bakan gözlerini rastgele pencereye çevirmişti. Dışarıda pırıl pırıl bir güneş olduğunu o zaman fark etti. Pencerenin önüne kapkara bir karga tünemiş, saksıdaki sardunyanın toprağını didikleyip sağa sola savuruyordu. Karganın hoyratlığını, yaprağa kopan beyaz sardunyayı cama vuran toprak parçalarını seyretti. Az sonra işi biten karga havalanarak arkadaki kestane ağacına doğru uçup gitti. Hamit, olduğu yerde donuk bakışlarla hiç kıpırdamadan kas katı duran Gülsema'nın üzerini başını düzeltirken bir yandan da işindeki pismanlığı bastırmak istercesine fısıltıyla durmaksızın konuşuyordu. Beni affedin ve bilin ki bunu sadece sizin saadetiniz için yaptım Gülsema. Bu gencecik yaşınızda vereceğiniz yanlış bir karar yüzünden bütün hayatınız boyunca bedbaht olmanıza müsaade edemezdim. Hemen yarın göndereceğim validemi. Belki sizi bu izdivaca mecbur ettiğim için şimdi bana kızgınsınız ama inanın çok mesut edeceğim sizi.